Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o, muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Mehr 1441, Hicri Kameri 23 Rebiül Evvel 1444 ve Miladi 20 Ekim 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 40 senedeki ilerlemelerin devrim analizinin doğruluğunu gösterdiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi Avrupa'da savaşın bitmesi için katkıya hazırız dedi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan yaptırımların devam etmesi Batı'nın insan haklarına İkiyüzlü desteğini daha açık hale getirdi dedi. Velayeti Washington ve Tel Aviv İran'daki planlarını uygulayacak kadar güçlü değil ifadesini kullandı. Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı'na Ukrayna krizini müzakereler yoluyla çözüm tavsiyesinde bulundu. Beşar Esad Şam'ın Filistin'i destekleme siyasetinin değişmediğini söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün bir grup üstün zeka ve yetenekli genci kabul ettiği görüşmede ülkenin geçen 40 senedeki ilerlemelerinin batıcıların analizi karşısında devrimin dünyadan analizinin doğruluğunu gösterdiğini belirtti. Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleşen görüşmede Ayetullah Hamenei gençlerin özellikle üstün zekalı gençlerin umut yaratıcısı olduğunu belirterek ülkenin ilerlemesine karşı olanların bu gençlerin bulunması gereken yerde olmasını istemediğini söyledi. Ayetullah Hamenei üniversiteyi emperyalizmin sultasının önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelendirerek dünyanın büyük güçlerinin hakimiyeti kurmayı hedeflediğini bilmeliyiz. Ancak nasıl? Onlar bir gün silahlarla, bir gün aldatmayla, bir günde bilimle egemenliğini yürütmek istiyorlar ifadesini kullandı. Gençlere hitap eden Ayetullah Hamenei, üniversite sultayı engelliyor. Diğer bir ifadeyle ülkede bilim seviyesini yükseltebilirseniz düşmanın sultasına engel olurmuş, oluşturmuş olursunuz diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran Ümit Milli Güreş Takımı'nın İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda kazandığı zaferden dolayı İran milletini tebrik etti. İspanya'da geçtiğimiz pazartesi günü başlayan 23 yaş altı dünya şampiyonası güreş turnuvası dün sona erdi. İran Cumhurbaşkanı İran Güreş Takımı'nın bu zaferini tebrik ederek Ümit Milli Güreş Takımı'nın zaferine tüm İranlıları sevinç yaşattığını söyledi. Reis'e ayrıca bu zafer aziz gençlerimizin yeteneğini ve kararlılığını gösterdiği ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Batılıların ve Amerika'nın Avrupa'daki savaşla ilgili İran'ın duruşuna yönelik temelsiz ve garazli iddialarını reddetmekle birlikte, İran halkının mazlumların yanında yer aldığını belirterek, İran diplomasi alanı dahil olmak üzere Avrupa'da savaşın sona ermesine yönelik tüm geniş kapasitesini kullanmaya hazır dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesine cevap veren İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Avrupa'da süren savaştaki her iki tarafı arasında ilişkileri tarihi ve kapsamlı olarak nitelendirerek, Batılıların ve Amerika'nın Avrupa'daki savaşla ilgili İran'ın duruşuna yönelik temelsiz ve garazli iddiaları reddediyoruz. İran'ın Ukrayna savaşı ile ilgili keskin duruşu savaşa karşıtlık olmuştur diye belirtti. Amerika ile bazı Avrupalı ülkelerin kışkırtmaları ile Irak'la süren 8 yıllık savaşa değinen reisi, hiçbir ülke İran kadar savaşa karşı değildir. İran diplomasi alanı dahil olmak üzere Avrupa'da savaşın sona ermesine yönelik tüm geniş kapasitesini kullanmaya hazır diye konuştu. İran'ın 2. Dünya Savaşı sırasında Polonyalı mültecilere ev sahipliği yapmasının iki ülke ilişkilerinin dönüm noktalarından biri olduğunu ve İran halkının mazlumların yanında yer aldığını gösterdiğini kaydeden reisi, mevcut koşullarda da Tahran ve Varşova uygun stratejiler sunarak ekonomik ve ticari ilişkilerin seviyesini arttırmalıdır diye ekledi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da bu telefon görüşmesinde İran ile ülkesinin köklü tarihi ilişkilerini işaret ederek, İran halkının 2. Dünya Savaşı sırasında Polonyalı mülteci ve sığınmacılara ev sahipliği yapmasını, iki ülke ve halkın samimiyetinin derinliğini gözler önüne serdiğini ve Polonya'nın İran halkının iyiliğine her zaman minnettar olduğunu söyledi. İran'ın dünyada sürekli barış ve istikrarı desteklediğini ifade eden Duda, iki ülkenin ikili ve uluslararası alandaki işbirliğinin artırılmasını istediklerini dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşa ve savaş taraflarından herhangi birini silahlandırmaya şiddetle karşı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa Bakanı Kardan Gerdiç Rotman arasında yapılan telefon görüşmesinde taraflar ikili bölgesel ve uluslararası ilişkileri ele aldılar ve işbirliğinin derinleşmesine vurgu yaptılar. Emir Abdullayan bu telefon görüşmesinde Ukrayna'da son dönemde yaşanan olaylara ve bu ülkenin bazı yetkililerinin yıllar önce Rusya'ya teslim edilen İran İHA'larının Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı kullanıldığı yönündeki iddialarına atıfta bulunarak, savaşı ve savaşın herhangi bir tarafını silahlandırmaya şiddetle karşıyız ve Ukraynalı yetkilileri Ukrayna Savaşı'nda İran insansız hava araçlarını kullanımına ilişkin bir belge göstermelerini istedik dedi. Hırvatistan Dışişleri Bakanı bu görüşmede iki ülke arasındaki iyi ilişkileri vurgu yaptı ve Hırvatistan'ın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırmasına destek verdiğini dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı yaptırımların en çok sıradan insanları hedef aldığını ve en çok savunmasız gruplara zarar verdiğini belirterek, yaptırımların devam etmesinin Batı'nın insan haklarına ikiyüzlü desteğini daha belirgin hale getireceğini vurguladı. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün Twitter'de şunları yazdı. Bugün Kelebek Çocuk Destek Merkezi'ni ziyaret ederken insanlık dışı yaptırımların bu çocuklara ne kadar acı çektirdiğini gördüm. İran Dışişleri Bakanı, dün Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasir Kenali ile birlikte Kelebek Hastaları Merkezi'ni ziyaret ederek onların sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. İran Dışişleri Bakanı, İran kelebek hastalarının ince ve kırılgan bedeni onlara saatlerce huzur verecek pansumanlara ihtiyaç duyuyor. Ancak bu merhem Amerikan yaptırımları ve Avrupa desteği nedeniyle yıllardır onlardan esirgeniyor dedi. Emir Abdullahyan dünyadaki reformcuların yanı sıra insan hakları savunucularının da kendilerini insan hakları sloganları ile İran'daki kelebek hasta pansumanlarının veya özel amaçlı ilaçların ihracatına uygulanan yaptırım arasındaki bağlantının ne olduğunu sormalarının zamanı gelmedi mi? Kuşkusuz tarih bize hangi tarafta durduğumuzu soracak, utanmadan bir cevabınız var mı dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı ilgili mercilerin kararları doğrusuna misilleme olarak yaptırım mekanizmaları ve hukuki kurallar çerçevesinde bir grup İngiliz yetkili ve kurumu teröre ve terör örgütlerine destek, terörü kışkırtmak ve terörü yaymak, şiddet, nefret söylemi ve insan hakları ihlalleri için yaptırım listesine aldığını duyurdu. Listelenen gerçek ve tüzel kişilerin İran halkına karşı terör, şiddet ve kaosa sebep olan faaliyetlerde bulundukları belirtildi. İran, İngiltere'nin terör ve nefret söylemiyle mücadele ve insan haklarına saygıyla ilgili uluslararası taahhütlerini hatırlatarak bu ülkenin söz konusu kişilerin eylemlerine karşı koymamasının ve onlara destek sunmasının İngiltere'nin uluslararası taahhütlerinin açık ihlali olduğunu ifade etti. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, İngiltere İletişim Komitesi, Viland Medya, Global Medya, DM Medya ve onlara bağlı BBC Farsça ile İran International Kurumlar ve Medya İran Yaptırım Sistemi çerçevesinde ambargo listesine alındı.
İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı velayeti, Washington ve Tel Aviv İran'daki planlarını uygulayacak kadar güçlü değiller ve İran halkı buna izin vermeyecek dedi. İran'a göre Ali Ekber velayeti El Meyadin'e verdiği röportajda şöyle dedi. İran Diriliş Cephesi'nin kalbinde yer alıyor ve Yemen, Lübnan, Suriye, Filistin ve Irak'ın yanında aktif bulunmaktadır. İran'da son dönemde yaşanan huzursuzluğu da değinen velayeti, Washington ve Tel Aviv, İran'daki planlarını uygulayacak kadar güçlü değiller ve İran halkı buna izin vermeyecek dedi. Batı'nın nükleer anlaşmanın ihyasıyla ilgili müzakereleri konusundaki başarısızlıklarına değinen velayeti, Batılılar dünyanın tek kutuplu olduğuna ve Amerika'nın bir süper güç olduğuna inanıyor dedi. Suudi Arabistan ile müzakereler konusuna değinen velayeti, Suudi Arabistan ile komşuyuz ve birlikte yaşamalıyız ve ihtilafları daha iyi bir şekilde çözmek için iki ülkede büyük elçiliklerin aktif olması gerekiyor dedi. Velayeti açıklamasının bir başka bölümünde Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki deniz sınırlarının çizilmesi örneğine atıfta bulunarak şunları da kaydetti. Lübnan'ı destekliyoruz ve deniz sınır çizgisi tanımlamalı ve İsrail Lübnan'ın deniz sınır bölgesini terk etmeli.
Mossad operasyonunun İran'ın İsfahan kentindeki bir sanayi merkezini sabote etmedeki başarısının ardından Siyonist rejim İsrail bununla ilgili en az 6 üst düzey subayını öldürdü. Teslim Haber Ajansı'na göre İsfahan'daki bir sanayi merkezini sabote etmeye yönelik karmaşık bir Mossad güvenlik operasyonunun İran İstihbarat Bakanlığı'nca etkisiz hale getirmesinin ardından Mossad, İran masası şefini görevden almanın yanı sıra bununla ilgili olarak 6 Mossad üst düzey subayını farklı şekillerde öldürdü. Bu rapora göre birçok Siyonist subayı da Mossad karşı casusluk departmanı tarafından araba kazası gibi farklı şekillerde öldürüldü ama bunların sayısı hakkında kesin bilgi yok. Bu bağlamda güvenilir bir kaynak Teslim Haber Ajansı'nın haberini doğrularken Mossad'ın İran casusluk karşıtı istihbarat servisinin operasyonu planlandığı andan itibaren İsfahan'daki sabotaj hareketlerini kontrol altına tuttuğunu ve İran'ın son ana kadar bütün çalışmaları yakından takip edeceğini asla hayal etmediklerini itiraf etti.
İran Narkotikle Mücadele Kurumu Sekreteri General İskender Mümini, uluslararası kuruluşların İran İslam Cumhuriyeti'ne narkotikle mücadele için sağladığı yardımın düzeyi İran'ın bu soruna karşı mücadele düzeyiyle orantılı değildir dedi. İran'ın verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İran Narkotikle Mücadele Kurumu Sekreteri General İskender Mümini, İran'ın uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele alanındaki uluslararası işbirliğinin durumunu görüştü. Toplantıda General Mümini şöyle dedi. Uluslararası kuruluşların İran İslam Cumhuriyeti'ne narkotikle mücadele için yaptığı yardım miktarı, İran'ın bu soruna karşı mücadelesinin seviyesiyle orantılı değildir. Ayrıca İslam Cumhuriyeti'ne karşı acımasız yaptırımlar da İran'ın bu alanda teçhizat alımını engelliyor.
İran'ın Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Zamanyan, bu kurumda Ayat adlı deprem öncesi bir uydunun yapıldığını duyurdu. Hasan Zamanyan, üniversiteler ile yüksek öğretim araştırma ve teknoloji merkezlerinin 57. araştırma ve teknoloji asistanları toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'nda cerrahi lazer cihazları, taşınabilir diyaliz makineleri üretimi ve deprem tahmini için Ayat uydusunun yapımını içeren birçok önemli teknolojik proje yürütülmektedir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinde savunma sanayi destekleme fonu için ayrılan bütçenin 468 milyar TL olduğunu belirtti. Bu arada Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini daha fazla silah satın almaktan kaçınmalarını istedi. Akar, Yunanistan ve Kıbrıs'ın silah temin etme hevesinin tansiyonu yükseltmekten başka bir işe yaramayacağını herkes bilmeli dedi.
Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Amerikalı mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü. Akar ve Amerikalı mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İki ülke savunma bakanlarının görüşmesinde NATO ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla yayınladığı taze mesajı için Zelenski'ye teşekkür etti. Erdoğan, Ukraynalı mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine ülkenin mevcut krizini ve Rusya ile olan savaşı müzakereler yoluyla çözmesini tavsiye etti.
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkiresi resmi gazetede yayınlandı. 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı'nca yapılması için anayasanın 92. maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulu'nun 18 Ekim 2022 tarihli 8. birleşiminde kabul edilmiştir açıklaması yapıldı.
Suriye Devlet Başkanı, Suriye'nin Filistin'e verdiği desteğin savaş öncesi ve sonrası da değişmediğini belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Filistin güçlerinin ve gruplarından oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede son birkaç gün içinde Cezayir'deki Filistinli gruplar arasında gerçekleşen uzlaşma diyaloglarının sonuçları ve İsrail işgali ve Filistin topraklarında devam eden suçları karşısında yükselen halkçı duruma ayak uydurmak amacıyla bu uzlaşmaları geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.
Siyonist askerler dün gece Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci şehit ettiler. İrna'ya göre Udey el-Tamimi işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan Maaliye Edim kasabası yakında Siyonist karşı bir operasyonda terörist İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Filistin gencinin eyleminde bir İsrail askeri ise yaralandı. Öte yandan Irak kaynakları Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde Amerikan Büyükelçiliği içindeki Amerikan askeri üslerinin birinde patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ve son haberimiz, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'nin borsada yaptığı multimilyon dolarlık alımlar Pelosi için sorun haline geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Rusya'nın SWIFT benzeri sistemini başlatmasının eşinde olmalarıyla ilgili. Rusya'nın İran'daki ticari temsilcisi yakında İran ile Rusya arasında SWIFT benzeri bir sistemin kurulacağını belirtti. 29 Kasım'dan itibaren Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İran ve Rusya'nın 16. Ortak Ekonomik Komisyonu, enerji, ulaşım, para ve bankacılık, bilim ve teknoloji alanlarında geniş işbirliği yelpazesini görüşerek kararlar alacak. Salı günü Tahran'da bir toplantıda konuşan Rusya'nın İran'daki ticaret temsilcisi Rustem Jakanishyan şöyle dedi. İki ülke hükümetlerinin kabine üyeleri arasında yapılacak bu görüşmede İran ile Rusya arasında sözde SWIFT sisteminin kurulması için önemli kararlar alınacak. İki ülke nihai bir anlaşmaya varırsa İran ve Rusya arasındaki bu finansal değişim sistemi devreye girecek ve önümüzdeki 2 veya 3 ay içinde çalışmaya başlayacak. Geçen yıldan bu yana İran ve Rusya ticari ilişkileri kolaylaştırmak ve artırmak amacıyla iki ülke arasında para bankacılık anlaşmalarının uygulanmasını istiyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Hazar Denizi ülkelerinin zirvesinin oturum aralarında yaptığı açıklamada, İran ve Rusya arasındaki finansal alışverişlerin Batı finansal sisteminden bağımsız olarak genişletilmesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda İran ve Rusya SWIFT finansal işlem ağını devre dışı bırakmak ve bankalar arası sistemlerini bağlamak için geçen yıl işbirliğine başladı. Zira her iki ülke Batı'nın yoğun yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunuyorlar ve bu yüzden SWIFT üzerinden ticari hesaplarını kapatmak çok zor ya da imkansız hale gelmiş bulunuyor.
Bu konu ulusal para biriminin kullanılması ve SWIFT dışında finansal işlem sisteminin kullanılması konusunu son aylarda İran ve Rusya ekonomi yetkililer arasında önemli istişare eksenlerinden biri haline gelmesine neden oldu. İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi yaptığı açıklamada şu anda İran SWIFT'in yerini almak için yerel bankalar arası mesajlaşma sistemlerini kullanıyor. Rusya'nın ayrıca iki ülke arasındaki bankacılık işbirliğinin temeli olabilecek yerel mesajlaşma sistemi var dedi. Hiç şüphesiz Batı'nın özellikle de Amerika'nın sırasıyla barışçı nükleer programı ve Ukrayna krizi bahanesiyle İran ve Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımları iki ülke yetkililerinin para, ticaret, enerji, transit ve çok taraflı ve bölgesel işbirliği alanları dahil olmak üzere ilişkileri güçlendirme motivasyonunu arttırdı. Buna dayanarak başta finansal işlem sisteminin SWIFT dışında kullanılması ve dolara alternatif para birimlerinin kullanılması yaptırımları etkisiz hale getirmek için İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'nın planları sayılıyor. Bu arada istatistiklerde İran ve Rusya'nın yaptırımlara rağmen siyasi ilişkilerin genişlemesinin yanı sıra ticari ve iktisadi ilişkilerini arttırdığını gösteriyor. Geçen miladi 2021 yılında İran ve Rusya arasındaki ticaret hacmi iki ülkenin ticaret tarihinde eşi görülmemiş bir şekilde %80 artarak yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. İki ülkenin para ve bankacılık ilişkilerinde yapılan anlaşmalar ve SWIFT sisteminin uygulanmasıyla bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejimin Malezya'daki rezaletiyle ilgili. Malezya İçişleri Bakanı Hamza Zeynuddin, Kuala Lumpur'da bir Filistinlinin kaçırılmasıyla ilgili Siyonist Rejim İstihbarat ve Özel Harekat Teşkilatı Mossad'ın rolüne ilişkin soruşturmanın başladığını duyurdu. Malezya medyası bu ülkede Mossad'a bağlı büyük bir casusluk çetesinin çökertildiğini duyurdu. Yayınlanan raporlara göre Siyonist Rejim Casusluk Kurumu, 10'dan fazla Malezyalıyı işe alarak Malezya'da yaşayan Filistinlilerden casusluk yapıp onları kaçırmaya çalışmış. Kaçırılan Filistinli Malezya polisinin operasyonuyla serbest bırakıldı. Fakat bu ülkedeki medya ve güvenlik çevreleri Mossad casusluğu konusunda uyarıda bulunuyor. Son aylarda dünya medyasında casusluk örgütleri ve Siyonist rejimin kötü amaçlı yazılım araçlarını üreten şirketler tarafından yapılan casusluklarla ilgili çok sayıda haber yayınlanması uluslararası alanda yaygın bir endişeye neden oldu. Bu şirketler arasında yaygın olarak casuslukla uğraşan Siyonist Kondera şirketi ve yer alıyor ve kötü amaçlı yazılım şirketi NSO'nun geçtiğimiz günlerde Lübnan ve İspanya gibi çeşitli ülkelerde casusluk yaptığı ortaya çıktı. Uluslararası meseleler uzmanı Yahya Debuğ bu konuda şöyle diyor. Başta İslam ülkeleri olmak üzere diğer ülkeler Siyonist casus ajanların sızmasına karşı ciddi önlemler almazlarsa çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çünkü küresel nefretle karşı karşıya kalan bu rejimin casusluk araçlarını kullanmaktan başka seçeneği yok. Bu da son zamanlarda onun için büyük bir skandala neden oldu. Siyonist rejimin en önemli sıkı muhaliflerinden ve Müslüman olan ülkelerden biri Malezya'dır. Siyonistlerin İslam ülkeleriyle farklı başlıklar altında ilişki kurma çabalarına rağmen Malezya halen Siyonist rejimin varlığına karşı çıkmakta ve onunla her türlü ilişkiyi kınamakta ve Filistin davasını desteklemektedir. Bu şartlarda Filistinliler Malezya'da iyi bir konuma sahipler ve bu da Siyonistleri çok kızdırıyor. Bu nedenle Siyonist rejim casusluk programlarının önemli bir bölümünü Malezya'da sürdürmekte ve Filistinlileri kaçırarak onların bilgilerini suistimal ederek Filistin'in Siyonist rejime karşı planlarını erişmeye çalışmaktadır.
Malezya'da yaşayan Filistinlilerin çoğu eğitimli ve Siyonist rejim açısından Filistinli hareketlerin ve savaşçıların beyni olarak kabul edilen Filistinli seçkinler arasında sayılıyor. Uluslararası meseleler uzmanı Nasir Kandil'e göre tüm İslam ülkelerinde yaşayan Filistinler konumlarını güçlendirmek için onların imkanlarını kullanıyorlar. Bu nedenle Siyonist rejim Filistinli gruplara karşı koyamadı. Her halükarda Siyonistlerin Malezya'daki varlığı ve etkisi konusu basit bir konu değil. Bu nedenle Malezya İçişleri Bakanı bu konuda kapsamlı soruşturmalar başlattığını duyurdu. Bu konu Siyonistlerin büyük masraflar yaparak Malezya vatandaşlarını istihdam etmesi açısından daha endişe verici ve bununla ciddi şekilde ilgilenmemek geniş bir Mossad casusluk ağının oluşmasına ve bu ülkeyi bölgenin merkezine dönüştürmesine yol açabilir. Siyonistler bugüne kadar Güneydoğu Asya'da varlık göstermek için başarılı olamamıştır. Bu nedenle Siyonist rejimin casusluk örgütü Mossad ağırlıklı olarak bu bölgede faaliyet gösteriyor. Nitekim son zamanlarda Endonezya makamlarından casusluk yaptığı da ortaya çıktı. Bu nedenle Malezya'daki Mossad casusunun ifşa edilmesi Güneydoğu Asya'da Siyonist casusların varlığı konusunda tehlike çanlarını çalıyor. Bu konu sadece Malezya hükümetinin değil Endonezya dahil bölgedeki diğer ülkelerin de sonuçlarını ciddiye alması gereken bir konu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Mehr 1401, Hicri Kameri 23 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 20 Ekim 2022 Perşembe. ...1243 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Rebiülevvel 201'de Ehl-i Beyt İmamlarının 8.si İmam Rıza Aleyhisselam'ın değerli kız kardeşi Hazreti Masuma Selamullah Aleyha Kutsal Kum kentine giriş yaptı. İmam Rıza Aleyhisselam'ın Merv kentine sürgün amaçlı yolculuğundan bir yıl sonra Hazreti Masum-i Selamullah Aleyha, değerli kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ı görmek ve imama biat tazelemek için gurbet diyarına gitti. Yolculuk sırasında İran'ın Save şehrine vardıklarında Ehlibeyt düşmanları ile aralarında şiddetli bir çatışma yaşandı ki çatışmada Hazret ile birlikte olanlar şehit düştüler. Hazreti Masum'e bu olaydan dolayı ağır bir şekilde hastalandı. Bu olaydan sonra o Hazret şöyle buyurdu: "Beni Kum'a götürün, zira babamdan duydum ki Kum kenti bizim Şiilerin merkezidir." Ardından Kum kentine doğru hareket etti. Kum kentinin önde gelenleri bu haberi duyduktan sonra o Hazreti karşılamaya koştular. Ve Hazreti Masuma Selamullah Aleyha, Kum halkı bu yüce insanı karşılamak yönünde büyük bir coşku yaşadığı bir sırada Kum kentine girdi. O Hazret velayet ve imamet kentinde 17 gün yaşadı ve ardından da vefat etti. Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın Pak Türbesi, Şialar özellikle Kum kentinin en büyük kutsal mekanı sayılırken, İslam dünyasının da görkemli kentlerinden biridir. ...72 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Mehr 1329'da... Fakih, muhaddis ve müfessir Aytullah Cafer Nezari Nakdi vefat etti. Hicri Şemsi 1265'te dünyaya gelen Aytullah Cafer Nezari Nakdi, çocukken ilim ve edebiyata büyük ilgi göstermeye başladı ve 14 yaşında eğitimini sürdürmek için Kutsal Necef-i Eşref'e gitti. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Şeyh Ahmet Kaşiful Gıta'dan dersler aldı. O nihayet Hicri Şemsi 28 Mer 1329'da 64 yaşında Necef-i Eşref'te vefat etti. ...34 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Rebiyülevvel 1410'da İranlı alim Aytullah Mirza Cevad A. Tehrani vefat etti. Hicri Kameri 1322'de Tahran'da dindar bir ailede dünyaya gelen Tehrani, ilk öğretimini bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Kutsal Kum kentine gitti ve ardından Necef-i Eşref'i ziyaret etti. ...11 yıl önce 20 Ekim 2011'de Libya Komutanlık Konseyi Başkanı Devrik Albay Muammer Muhammed Kaddafi lakaplı Ömer Muhammed Ebu Meniyar aylarca süren çatışmalar ve Libya inkılapçılarından kaçması ardından nihayet Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentinin yakınında yakalanıp öldürüldü. Tunus'ta İslami uyanış dalgasının başlaması ardından Kaddafi'nin müstebit hükümeti bu dalganın etkisi altında kaldı. Zeynül Abidin Bin Ali ve Hüsnü Mübarek'ten sonra 3. diktatör Muammer Kaddafi hükümeti düştü ve bugün hayatını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'de iç hatlarda düşüş olduğunu belirten Serkan Kaptan, şirketler faaliyetlerini dışarıya kaydırıyor dedi.
Karar.
AK Partili Tunç'tan Bartın faciasına ilişkin dikkat çeken açıklama, bir yerlerde eksiklik var.
Yeni Çağ.
İşsizlikte artış.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. İsfender Korkmaz 18 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde bütçe enflasyonu artırdı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2022 Ocak-Eylül bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE'nin üstünde ve %92.2 oranında artarak 2 milyar 220 milyon lira oldu. Oysa ki bu 9 ayda TÜFE oranı %52.40 oldu. Yüksek enflasyonla mücadele etmenin bir aracı da bütçedir. 9 aylık bütçe giderlerinden enflasyonun çok üstünde artması enflasyonu körükledi. Enflasyon ile mücadele için bütçe giderlerinden kısılması, bütçe fazlası oluşturmak gerekir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dahası 9 ayda vergi gelirlerinde artış daha yüksek %103,8 oldu. Gelir ve kurumlar vergilerinde artış oranı daha yüksektir. Gelir ve kurumlar vergileri kısmen tasarruflarından ödenir. Eğer siz özel sektör elindeki tasarrufları vergiler yoluyla alır ve kamu harcaması yaparsanız çarpan etkisi nedeniyle toplam talebi ve paralel olarak enflasyonu artırmış olursunuz. Kamu harcamaları içinde yatırım harcamalarını payı çok düşük olduğu için bu harcamaların çarpan etkisiyle enflasyon yaratma etkisi daha yüksektir. Özetle hükümet tasarrufları da harcama alanına çıkararak enflasyonu artırmıştır. Bütçede iş yapan, katma değer yaratan harcamalar cari harcamalar ile yatırım harcamalarıdır. Oysa ki 2022 bütçesinde cari transferler daha fazladır. Bütçe giderleri içinde yatırımların bütçe içindeki payı çok düşük, %7,4'tür. Oysa ki böyle dönemlerde devletin borçlanarak kamu altyapı yatırımlarını artırması gerekir. Kaldı ki Türkiye'de devlet eksi reel faizle borçlanıyor. Yani yatırım maliyetinin bir kısmını devlete borç verenler eksi faiz alarak karşılamış oluyorlar. Devlet, kamu özel işbirliği yoluyla yaptığı yatırımları eğer bu yolla yapmış olsaydı toplam yatırım maliyeti yarı yarıya düşecekti. Dahası ayrıca bütçede cari harcamalar ile yatırım harcamaları arasında denge olmalıdır. Söz gelimi öğretmen var fakat okul yoksa öğretmen yetiştirmek için yapılan harcamalar boşuna yapılmış demektir. Cari transferler bütçenin en büyük kalemini oluşturuyor. Transfer harcamaları içinde SGK açıkları, tarımsal destekler ve bütçeden halka yapılan yardımlar var. Cari transferler içinde hane halkına yardımlar, hane halkına diğer yardımlar ve sosyal transferler 159,7 milyar lira. Buna karşılık çiftçiye verilen tarımsal destekler çok daha az, 30,1 milyar liradır. Bugünkü bütçe anlayışı ekonomik istikrara yardımcı olmaz. Unutmayalım ki halk bütçeyi siyasi iktidara istediği gibi kullansın diye değil, basiretli ve rasyonel yönetsin diye geçici olarak emanet etmiştir.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 18 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde siyaset uğruna faciayı çarpıtmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Amasra'da 41 madencinin vefat etti, 11'inin ağır yaralandığı maden ocağı patlaması, AK Parti iktidarında son 20 yılda Türkiye'nin iş kazalarında da en önde olduğunu gösteriyor. 8 yıl önce 301 maden işçisinin can verdiği Soma faciasının akıbetini hatırlatan Grizo patlamasına dair belirtilenler yine ciddi bir ihmalin olduğu az personel ile az masraf ve maliyet ile kar hırsını bir defa daha ortaya koyuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu faciada da gerekli önlemlerin alınmaması, madencilik teknolojisiyle gaz sızması tehlikesi sinyalini veren cihazların olup olmadığı, ciddi ihmale ilişkin yapılan uyarılara rağmen tedbir alınıp alınmadığı, yine basit politik hesaplar uğruna karambola getiriliyor. Ahmet Şuki bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın raporlarına göre iş kazalarında Türkiye Avrupa'da açık ara ile birinci, dünyada üçüncü sırada. Sadece 2022 yılında Türkiye'de 75 iş kazası olurken ikinci sıradaki Ukrayna'da 30, Polonya'da 14 maden kazası olmuş. Resmi verilerle iş kazalarının en başta gelen sebepleri iş sağlığı ve güvenliği eksikliği ve denetimsizlik. İşçiyi koruyucu sağlık ve güvenlik mevzuatı hem yetersiz hem kağıt üzerinde kalıp uygulanmıyor. Son 20 yılda yandaşlara rant dağıtan kayırıcı ihalelerle iş kazaları, işçi ölümleri artıyor. Madencilerin mağduriyetlerini gidermek, maden işçilerinin ve ocakların güvenliğini sağlamak, kamu çalışanlarının sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve toplu sözleşmelere dair sorularını çözmek iddiasıyla çıkarılan torba yasalarla iş sağlığı ve güvenliğindeki zafiyetler giderilmiş değil, sadece rant amacının güdüldüğü görülüyor. Oysa dünyanın en büyük kömür üreticisi Almanya'da devlet tarafından işletilen maden ocaklarında iş kazaları ve işçi ölümleri son 50 yılda adeta sıfırlanmış. Diğer birçok ülkede de son 30 yılda teknolojinin gelişmesiyle ve alınan tedbirlerle işçi ölümlerine rastlanmıyor.
Emre Kongar 18 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Hiçbir devlet kadere ve fıtrata sığınamaz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devlet ister şahsın devleti olsun, ister halkın devleti, vatandaşlarını korumak zorundadır. Her devlet bütün iş yerlerinin, özellikle kömür madenlerinin, tersanelerin, inşaatların her türlü güvenlik önlemi almasını sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir devlet iş yerlerindeki ihmallerin sebep olduğu ölümlerden dolayı kadere, fıtrata, kader planına sığınamaz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kömür madenlerindeki iş cinayetlerinin temelinde yatan gerçekleri anımsayalım. 1. Temelde güvenlik ihmalleri yatmaktadır. 2. Güvenlik önlemlerinin ihmali sermayenin, kar hırsının ve denetimsizliğinin sonucudur. 3. Devlet işletmelerinin özelleştirilmeleri bu ihmalleri yaygınlaştırmaktadır. 4. Sayıştay raporu özelleştirmelerde hukuka aykırılık saptamıştır. İhale bittikten sonra ihale şartlarında değişiklik yapılarak ihale şartlarında ve sözleşmelerde yer almayan bir imkanın işletmeciye tanınmasının rödovaşçıya haksız çıkar sağladığı ve bu hususların hukuka aykırı olduğu da aşikardır. 5. Kömür madenlerindeki grizu patlamaları 2022 teknolojisinin iyi bir drenaj sistemi ile önlenebilir. 6. Madenlerdeki hassas uyarı mekanizmaları ve donanımlı yaşam odaları ihmal edilen önlemler arasındadır. 7. 41 kişinin ölümüne gönderildiği Almasra kömür madeni hakkındaki Sayıştay raporu uyarmış. 2019'da dengelenmiş üretim derinliği 300 metre olmuştur. Bu derinleşme ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza sonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra kurum degaj yönergesi hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir. 8. Particilik, kayırmacılık ve liyakatsizlik her yerdedir. Kozlu'da 8 işçinin öldüğü maden kazası davasında 3 yıl 4 ay ceza almış olan Kazım Eroğlu TTK Genel Müdürü yapılmıştır. Peki Erdoğan şahsım devleti olarak ne diyor? 1. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne de yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. 2. Adli makamlarımız canımızı ciğerimiz yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacak. Erdoğan 8 yıl önce 301 madencinin öldüğü 2014 Soma faciasından sonra da 1800'lü yıllarda örnekler vererek aynı şeyleri söylemiş. 1. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. 2. Bu kaza en ince ayrıntılarına kadar araştırılacak. Hiçbir ihmalin göz ardı edilmesine izin vermeyiz. Soma faciasına ilişkin davada ne oldu? 1. Soma davasında davayı gören yerel mahkemenin yargıçları değiştirildi. Sonunda sanıklara düşük ceza öngören maddeden ceza verildi. Yargıtay yerel mahkemenin kararını değiştirdi. Ağırlaştırılan cezayı öngören olası kaz kararı verdi. Fakat Yargıtay'ın bu kararı 4 ay yerel mahkemeye gönderilmedi ve sonra Yargıtay üyeleri değiştirilerek 5 iş günü içinde bu karar kaldırıldı ve cezalar yeniden indirildi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parslı'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parslı'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden, İmam ve arkadaşlarının Fransa'dan döndükten sonra Tahran'a yerleşmelerine dair anıları anlatmıştık. İslam devriminin zaferinden bir ay sonra İmam Hümeyni ülkenin yönetimini devrimcilere bıraktı ve Havza'daki bilimsel işte ilgilenmek üzere Kum'a gitti. Bu bölümde İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden İslam devriminden sonra imamın Kum'a dönmesine ilişkin anıları sizlere anlatacağız. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin İran'a girişinden İslam İnkılabı'nın nihai zaferine kadar 10 gün sürdü. 9. günde yani 10 Şubat 1979'da Pehlevi rejimi sıkı yönetim ilan etti ve halktan hiçbir koşulda evden çıkmamalarını istedi. Ancak imam halka sıkı yönetim kurallarını aldırmayıp caddelere gelmelerine dair talimat verdi. Bu şahenşahlık rejiminin altını üstüne getirebilen imamın son fermanıydı. Bu fermanla halk caddelere döküldü ve kışlaları fethetti ve ordu halka katıldı.
Bir gün sonra imamın liderliğindeki İslam devrimi zafere ulaştı. Heyecanların zirveye ulaştığı bu zamanda imamın bazı mezhebi ve pak duygulara sahip hayranları bazı söylentilerin etkisinde kaldı. O zaman da sıkı yönetimi kırmaya ve halkın caddelerde olmasına yönelik zor ve kader belirleyici karar imam tarafından verilen normal bir karar değildi. Ve bu cesur stratejiyi benimsemek İmam Mehdi tarafından imama emredilmişti diye bir söylenti çıkmıştı.
İmam despotluk düzeninin düşürülmesi için halkı yönlendirmesi ve grupları seferber etmesinin yanı sıra halk arasında pak mezhebi duygulardan kaynaklanan sapkın düşüncenin nüfuz etmemesine de uyanık bir şekilde özen gösterdi. Bu nedenle uydurulan bu söylentilere karşı tutum benimsedi ve bu tutum imamın eşi tarafından hayranlara aktarılmış oldu. İmamın eşi kendisine ziyaret etmeye gelen ve imamın Hazreti Veliyas aleyhisselam ile nasıl buluştuğunu soran bazı kişilere şöyle yanıt verdi.
Bir kere imam bu fermanı duyurduğunda ben imamın yanında değildim. İkincisi imam İslam devriminin zaferinin özünün Allah'ın isteği ve iradesiyle gerçekleşine inanmasına ve çoğu zaman imam asrın adını dile getirmesine ve ruhi feda demesine karşın asla ve asla hiçbir zaman imam zamanla ilişkisi olduğunu iddia etmemiş ve yakınlarından da herhangi bir kimse imama acaba imam zamanla buluşuyor musunuz diye soru sorduğunda imam öfkeyle ona bakardı.
Devrimin zaferinden 3 haftadan az bir süre geçtikten sonra İmam Hümeyni Tahran'ı terk etmeye ve Kum'a dönmeye ve ülke yönetiminin sürecini denetlemenin yanı sıra asıl işi yani din öğrencilerini eğitmekle ilgilenmeye karar verdi. İmam Kum'a hareket etmeden önce Tahran'da 1-2 gün dinlenmek ve ardından Kum'a gitmek istediğini söyledi. Buna göre imamın 1-2 gün damadı yani Bay Brucerdi'nin evinde kalmasına ve hiç kimsenin de imamın bu evde olduğunu bilmemesine ve sadece özel bir mesele çıktığında telefonda imama bildirilmesi için Şeyh Hasan Sani'nin imamın burada olmasından haberdar olmasına karar verildi.
Ancak bir gün sonra bu konu ele verildi. İmamın kızı ve Brucerdi Bey'in eşi olan Bayan Zehra Mustafa Bey, imamın evlerinde olduğunun ele verildiği macerayı